Ayrım 8.
Ağıllardaki keçiler güvenlik güdüsüyle birbirlerine sokuldular. Batı yakasında göğün homurtusu giderek şiddetlendi. İpek ipliğinden ince bir yağmur döküldü toprağın serin soluğuna. Rahmetli derdi ki, ölürsen bahar vakti öl. Kürtün bahar toprağı ölüyü kız iştahıyla sarar. Kendi dünyasına katar. Her bir kılını yeşil bir ot gibi filizlendirir. Gün ışığına çıkarır. Kış vakti ölme derdi. Mağaranın ağzına sabah aydınlığı vurduğunda Haydar tatlı tatlı kaşındı. Botlarında çimen yeşili vardı. Çorapları kurtlanmış deri gibi kokuyordu. Haydar'ın hemen yanı başında Ali Haydar uyuyordu. Pembe mintanı tertemizdi. Boynundan kulağına doğru bir karınca yavrusu tırmanıyordu. Ellerine tütün ve dal kokusu silmişti. Botlarının üzerine parkasını sermiş, başını ve ensesini bir modern mağara yastığına dayamıştı. Cebinden bozuk para, tütün ve ekmek kırıntısı dökülüyordu sağa sola döndükçe. Azeroğlu başını Ali Haydar'ın yastığına dayamıştı. Açılmış göbek çukurunda pamuk ve toz birikmişti. Tavşan uykusundaydı. Kazağına kuru yapraklar ve otlar tutunmuştu. Sol yanında çay demledikleri teneke kutu ve sönmüş odun külü vardı. Mağaranın karşısındaki fidana göğsü elvanlı bir kına kuşu kondu. Kuşun türküsüne kulak verdi Azeroğlu. Derin derin esnedi, saatine baktı. Hop ağalar, beyler, paşalar, hayat yeniden başladı, kalkın. Ayağa kalktı yavaş yavaş. Çay tenekesini alıp mağaradan çıktı. Kaynak suyunun başında yüzünü pro sabunuyla yıkadı. Dişlerini fırçaladı. Cebinden çıkardığı horozlu aynayı kayaya dayayarak saçlarını taramaya başladı. Karşı kayalara körpe gün ışığı vuruyordu. Yapraklar çiğ ışıltılarıyla uyanıyordu. Derenin şırıltısı yamaçları halıya çeviren çimen ummanıyla koklaşıyordu. Yüzünüzü soğuk suyla yıkayın, gelin kahvaltımızı yapalım. Kahvaltıdan sonra sabah güneşinin ısıttığı çalılıklara çekildiler. Güneş dalların arasından toprağı cömertçe ısıtıyordu. Toprak çim ve palamut tomurcuğu kokuyordu. Yüzlerini güneşe dönerek bağdaş kurdular. Hüseyin'le Abdullah saat kaçta gelecekler? Akşam güneş batmadan burada olmaları gerekiyor dedi Ali Haydar. Karakolun keşfini sağlam yaptın mı diye sordu Haydar. Memo ile birlikte gittik karakolun yanına sokulduk. Yöresinde tur attık. Toplam 11 jandarma var. Memo'nun söylediğine göre içeride 11 tüfek, bir telsiz, bir tane de Thompson var. Thompson'u başçavuş kullanıyormuş. Karakolda gece nöbet sisteminin olmaması garip bir durumdur dedi Azeroğlu. Gündüz yaptığın gibi gece de keşif yapsaydın çok iyi olurdu. Memo hiçbir gece nöbet tutulmadığını söylüyor. Memo'nun söylediklerini değil kendi tespitlerimizi esas almalıyız dedi Haydar. Artık yeni bir gece keşfi yapamayız. Hem karakol uzak hem de bu gece hareket etmek zorundayız. Silah durumumuz da iyi sayılmaz. İki tabancamız var. Bir tanesini köylülerden iki günlüğüne ödünç aldık. Bir kırma, bir mavzer, iki tane de Çin savunma el bombası var. Fakat mavzere güvenemeyiz dedi Ali Haydar. 93 harbinden kalma külüstür bir mavzerle karakol basmaya gitmek akıl kârı değil. 5 mermisi vardı, bir tanesini denedik, kalp çıkmadı. Diğer 4 merminin kalp çıkmayacağının hiçbir garantisi yoktur ama. İmkansızlıklardan imkanlar yaratmak mantığıyla yürüdüğümüz için bu külüstür mavzere sarılabiliriz. Tıpkı sevgilimize sarıldığımız gibi dedi Azeroğlu. Haydar güldü. Hani nerede dedi. Gerçekte olmasa bile imajımızda her birimizin bir güzel sevgilisi vardır. Ali Haydar gülümseyerek imajındaki sevgiliyi tasvir etsene dedi Azeroğlu'na. İmajımda tek bir sevgili yoktur. Değişik, çekici, ilginç güzelliklerle belirir. Ağır, kalçalı ve sarışın ya da sülün gibi narin ve kahredici. Kahredici nasıl oluyor? Endam kıvraklığı, bakışındaki büyü, zeka parıltısı, bir gülüş, mantık ve ipek yumuşaklığını birleştiren akılcı bir konuşma. Dinleyişteki maharet ve bebek safiyeti. Ne bileyim, akla gelmeyecek değişik özelliklerin tümü kahrediciliği oluşturur. Velyant köyünün keçileri su içmek için dereye indi. Çalıların arasında beyaz bir at göründü. Yönünü batıya dönerek içli içli kişnedi. Üçü de dönerek ata baktı. Yiyecek hiç ekmeğimiz kalmadı. Akşam hareket edeceğiz. Burayla karakolun arası 4 saat sürer dedi Ali Haydar. Hüseyin'e söyledim, gelirken getirecekler. Biz bu köylerden ekmek alamayız. Nazmiye köylerine benzemez. Hiç kitle temelimiz yok buralarda diye cevap verdi Haydar. Desene ki ikindiye kadar aç kalacağız. Palamut yok mu? Ateş yakıp palamut yiyelim. Ateş acısını alır palamutun. Kaç aydır et yemiyoruz dedi Azeroğlu. Aslında Düzgün Dağı'nın ziyaret tepesine sık sık uğrasak lokma hakkımızı alırız. Köylüler sık sık keçi kurban ediyorlar dedi Ali Haydar. Kurbanlık et yüzünden garibim köylü gençleri birbirlerine giriyorlar. Hem onların kavgalarını da önlemiş oluruz diye güldü Haydar. Sıkat koluyla toprağa dayanarak doğruldu. Haydin palamut toplayalım biraz. Orman az buralarda palamut bulamayız diyerek doğruldu Azeroğlu. Eteklere tırmanmaya başladılar. Tepeden bir duman gördüler. Aha çok iyi biliyorum diye bağırdı arkadan Ali Haydar. Burası da bir ziyaret tepesidir. Bu duman bir kurban dumanıdır mutlaka. Şansımız varmış hızlanın. Şu boğazdan çıkalım kestirmedir yoksa gecikiriz. Kocaman bir ateşin başında iki ihtiyar kadın oturmuştu. Ötede orta yaşlı bir köylü genç delikanlılarla birlikte keçiyi doğuruyordu. Selam vererek ocağa yaklaştılar. Selama karşılık verildi kadınlar ayağa kalktılar. Keçiyi doğrayan köylü alnının terini silerek kurbanda kısmetiniz varmış gençler dedi. Kurbanda kısmeti olanlar doğranmış keçiye yutkunarak bakıştılar. Buyurun oturun dedi köylü. Davetsiz konuklar ateşin çevresinde bağdaş kurdular. Odun ateşi kıvrım kıvrım dolanıyordu akkoru. Kadınlar kocaman etleri şişlere geçirerek ateşin üzerine sürdüler. Kızarmış et kokusu iştahlarını kışkırttı. Nereye gidiyordunuz delikanlılar diye sordu. Haydar sigarasından bir püf çekerek sol gözünü hafiften gizledi. Nazimiye'ye gidiyorduk amca. Dağlardan niye gidiyorsunuz? Daha kestirmeden yol var. Düzgün babaya da gelmişken bir uğrayalım dedik. Nereden geliyorsunuz? Nerelisiniz? Ne iş görüyorsunuz? Elazığ'dan geliyoruz dedi Azeroğlu. Nazimiye'nin içinde ve bazı köylerinde alacaklarımız var. Bir yıldır borçlarını ödemiyorlar. Ne alacağıymış bu delikanlı? Elazığ'ın Hüseyinlik semtinde bir bakkalımız var. Müşterilerimizin sağ olsunlar yarısı Tunceli'dir. Ekmek kapımız. Kızarmış burcu burcu tüten etler bakır bir çanağın içinde bağdaş kuranların önüne geldi. Yufka ekmekleri çuvalın üzerinde kat kat yayıldı. Yeşil soğan kokusu yufka kokusuna karıştı. Üç kısmetli ayıp olmasın diye ölçülü yedi. Yemekten sonra çayları rehavet içinde içtiler. Sohbet biraz politikaya kaydı. Köylü üç gencin bakkalcı olup olmadığı konusunda kuşkuya düştü. İkindi güneşi ışıklarını yağmur bulutlarının arasından dağlara düşürdüğünde Hüseyin, Hasan ve Abdullah mağaraya geldiler. Ekmek getirmemişlerdi. Niye getirmediniz dedi Azeroğlu. Getirdik ama yolda yedik diye yutkundu Hüseyin. İnsan yürüyünce korkunç acıkıyor. Acele oldu yeteri kadar ekmek alamadık. Baskına gidiyoruz yanımızda ekmek yok. İşçi sınıfına ve halka karşı sorumluluk duygusuyla hareket etmek zorundayız. Eğer büyük geleceğin meşalesini taşıyorsak, bu meşalenin ışığıyla yürüyorsak, sallapati değil, kararlı yürümek zorundayız. Bazı arkadaşlar zaman zaman gevşiyor. Ne demek istiyorsun diye sordu Hüseyin. Ne demek istediğim açık değil mi diye sertleşti Haydar. Tartışıp birbirimizi kırmanın zamanı değil arkadaşlar dedi Azeroğlu. Baskına gidiyoruz. Kararlı ve şen şakrak olmalıyız. Baskın güzel bir şeydir. Atılımdır, geceye meydan okuyuştur. Geceye meydan okuyuştur ama dışarıda yağmur havası var dedi Ali Haydar. Yolda adam akıllı ıslanacağız, silahları kalın kalın sarın. Silah durumumuzu bir yoklayalım dedi Haydar. Bende bir mavzer 4 mermi var. Azeroğlu'nda bir map ve bir dolu şarjör. Hüseyin'de bir kırma, Hasan sende ne var? Bir Çin el bombası. İyi ki de getirmişim Filistin'den bu bombaları. Abdullah'ta da bu bombanın bir eşi var. Ali Haydar'da da köylülerden ödünç aldığımız tabanca. Evet hepsi bu. Silah bakımından fena sayılmayız arkadaşlar. Naksalistlerden iyiyiz. Karanlık basmadan aralarında bir metre mesafeyle peş peşe yola koyuldular. En önde Ali Haydar yürüyordu. Yağmur onları Velyant köyünü geçerken yakaladı. Önce hızlandılar sonra büyük bir ağacın altına sığındılar. Her birinin ayağında yarım kilo çamur vardı. Şakaklarından buğular yükseliyordu. Paçaları sarı balçıkla cilalanmıştı. Hüseyin'le Azeroğlu titriyordu. Yağmur galiba yavaşlıyor dedi Ali Haydar. Azeroğlu'nun titredikçe dişleri birbirine değiyordu. Göğün batı yakası tamamen açık. Bu yağmur uzun sürmez. En iyisi bu tepenin arkasında yolumuzun yanında boş bir kön var. Gidip orada bekleyelim yağmurun dinmesini. Yeniden koyuldular yola. Tepeyi zorlayarak, kayarak aştılar. Kömün karanlığını gübre kokusu sarmıştı. Tavanındaki deliklerden su damlıyordu. Burada beklemenin bir anlamı yok. Yağmur neredeyse dindi. Zaman kaybetmeyelim, yola koyulalım. Saat 11'de ancak varırız karakola. Karanlık iyice bastırmıştı. Yolu zaman zaman kaybediyorlardı. Çalılara girdiklerinde arkadan çatlak sesler yükseliyordu. Galiba yanlış yola saptık. Sabaha kadar gezeriz bu dağları. Açlık başımıza vurdu, habire arşınlıyoruz. Ali Haydar mırıltıları sabırla sineye çektikten sonra, "Kesin hepinizi karakola götüreceğim. 12'den önce sizi sevgilinize, yani sevgili karakolunuza kavuşturacağım," dedi. Bir ara kayalık bir tepede mola verdiler. Dolunay pırlanta bir sini gibi tepelerin ardından gülümsedi. Yağmurun yıkayıp arındırdığı gök kubbede iri parlak yıldızlar belirdi. Karanlık, derin, ürpertici derelerden gece kuşlarının ötüşleri yayıldı eteklere. Hafif bir rüzgar yaladı toprağı. Yapraklar ışıl ışıl titredi. Yolu yarı ettik mi? Yarıyı geçtik. Yolun yarısı İbni Mahmut'un Armutlu Tepesi'dir. Orayı da geçtik. Açlıktan yürüyecek takatim kalmadı, dedi Abdullah. Al, bende bir armut var, dedi Haydar. Karakolun mutfağında mutlaka yiyecek vardır. Silahları alırken torbalarımızı da yiyecekle doldururuz. Yükümüzü ağırlaştırmamız doğru olmaz. Alacağımız silahlar yeterince ağır olacak. Ayrıca yiyecekleri yüklenemeyiz, dedi Hasan. Haydar ciddi ciddi, yiyecekleri sırtımıza değil midemize yükleyeceğiz. Alacağımız silahları da merak etmeyin, uzaklara götürecek halimiz yok, yakınlarda sır edeceğiz onları, dedi. Yeniden koyuldular yola. Bir saat sonra Muhundu'ya geldik, dedi Ali Haydar. Gözün rolünü ortadan kaldıran koyu bir karanlık çökmüştü yeniden. Dolunay ve yıldızlardan eser kalmamıştı. Acayip bir sis çökmüştü. Köpekler çok kötü havlıyorlar. Buranın Muhundu olup olmadığı belli değil. İki kişi yoklayıp gelsin. Grup halinde girmeyelim, dedi Azeroğlu. Ali Haydar'la Hasan durumu anlamaya gittiler. Köpek havlayışları çoğaldı. Geri geldiklerinde, "Burası Muhundu değil, Şöbek Köyü," dedi Ali Haydar. "Oo, sabaha kadar dağlarda gezeriz desene. Üstelik açız da perişan oluruz." "Yahu ne oluyor arkadaşlar?" diye çıkıştı Ali Haydar. "Şöbek'le Muhundu yan yanadır. Merak etmeyin, 40 dakika sonra karakoldasınız." "Yorumları mırıltıları kesin, doğru diyor. Muhundu uzak değil. Şu dereyi geçmeyip de eteklerden doğruca gitseydik Muhundu'ya varırdık," dedi Azeroğlu. Dereyi geçtiler, yukarıya doğru tırmandılar. Hızlarını arttırdıkları için yarım saatte Muhundu'ya vardılar. İki alıç ağacının arasında durdular. Toprak, yağmur ve alıç kokuyordu Muhundu. Köpekler uykudaydı. Saat henüz 11 olmadı, Muhundu'ya vardık. Şu ışığı yanan yer köy kahvesidir. Karakol kahvenin hemen yanındadır. Sıra halinde gideceğiz. Beni takip edeceksiniz. Herkes görevini biliyor. Kararsızlık yok, itiraz ve tartışma yok. Herkes Ali Haydar'ı dikkatle dinliyordu. Tepelerin ardından garip bir guguk kuşunun ötüşü geliyordu. Yakın evden yükselen çocuk çığlığı sessizliği bıçak gibi yırttı. Abdullah ve Hasan geride kalacak. Dört kişi içeri girdiğinde onlar önceden kararlaştırdığımız gibi gözcü olarak dışarıda kalacaklar. Karakola gelen birisi olursa yüzü koyun yatırıp teslim alacaklar. Direnip aleyhte durum yaratanı bacağından ya da kolundan vurarak ihtar edeceksiniz. Geceleri nöbet tutulmadığı şeklindeki tespitin aksine, uzun boylu bir jandarma karakol kapısının önünde omuzundan sallandırdığı kırık kale tüfeğiyle nöbet tutuyordu. Fakat kapı açıktı. Açık olan kapının iç karanlığında durduğu için dışarıdan bakıldığında görünmüyordu. Karakolun 5-6 metre önündeki kahvede köylüler kağıt oynuyorlardı. Lüks lambalarının ışığı dışarı taşıyordu. Karakol kapısına varmak için kahveyi dolanmak gerekiyordu. Kahvenin köşesinde saçağın altında kuru yerde kara bir köpek yatıyordu. Evlerin önünden geçtiler, kahveye yaklaştıklarında durdular. Ali Haydar fısıltıyla, "Köylülerin pencereden bizi görmemeleri için kahveye çömelerek kaz yürüyüşüyle sokulacağız. Sonra kahve duvarının dibinde, aynı yürüyüşle kahveyi dönüp karakola yöneleceğiz. Kahvenin karakola bakan yüzünde pencere yoktur, sıraya girin. Eğilerek yavaş yavaş kahveye doğru harekete geçtiler. Yaklaştıklarında iyice çömeldiler. Pencereden görünmemek için duvar dibinde çömelik ilerleyişi karakol cephesine doğru sürdürdüler. Tam bu sırada kahve duvarının dibinde yatan köpek ayağa kalkarak havlamaya başladı. Havlayan köpekle aralarında 1 metre uzaklık vardı. Köpeğin havlayışını dikkatle dinledi nöbetçi jandarma. Baskıncılar ayağa kalkarak hızla karakolun önüne geldiler. Jandarma tehlikeyi anında kavradı ve tüfeği bir anda omuzundan indirdi. Korkunç bir panik çığlığıyla ateş etti gelenlere. ''Kalkın, basıldık, kalkın!'' Jandarmanın ilk kurşunu hiç kimseye isabet etmedi. Bu anda Haydar mavzeri jandarmaya doğrultarak tetiğe bastı. Fakat mermi kalp çıktığı için mavzer patlamadı. Aynı anda jandarmanın ikinci kurşunu gruba yönelince hiç kimse içeri giremedi ve panik halinde karakolun arkasına doğru koştu. Karakolun hemen arkası çamurlu bir dereydi. Yağmur derenin sularını çağıldatmıştı. Baskıncılar kendilerini dereye attılar. 2 kişi derenin akış istikametinde, 4 kişi ise yukarıya doğru bata çıka düşe kalka koşmaya başladılar. Tüm erat karakolda ayağa kalkmış, silaha sarılarak takip için dışarı çıkmaya başlamıştı. Başyavuş evinden alel acele çıkmış, erlere küfürler ve emirler yağdırıyordu. Azeroğlu dereden çıkmak isteyince ayağı kaydı, yuvarlanıp kıçüstü çamura düştü. Son derece yorgun olduğu için çamur ona koltuk rahatlığı veriyordu. Dere yanı başında gürültülü bir şekilde akıp gidiyordu. Yapayalnız ve rahattı. Karakolla arasında 10 dakikalık bir uzaklık vardı. Çamurda oturmak ne kadar rahatmış. Bütün koltukları çamur rahatlığında yapmak mümkün mü acaba diye düşündü. Tabancası hala elindeydi. Tabancanın çamurlarını temizlerken şarjörün yerinde olmadığını gördü. Kaçarken ve belki de dereye düşerken şarjör düğmesine bastım ve düşürdüm şarjörü diye hayıflandı kendi kendine. Birden ayak sesleri duydu. Birileri derenin aşağı kesiminden kendine doğru yaklaşıyordu. Acaba jandarma mı diye irkildi, soluğu kesilir gibi oldu. Ama iyi bir yerdeyim. Beni görmeden yanımdan geçip giderler. Tabancanın ağzında bir mermi var. Bulurlarsa birisini haklarım diye düşündü. Aşağıdan gelen insan yalnızdı. Sendeleye sendeleye bitkin bir halde çamurun direncini kırmaya çalışıyordu. Azeroğlu kendisini gelip geçen kişiyi koyu karanlıkta tanımaya çalıştı, tanıyamadı. Bir jandarma yalnız başına bu dereye giremez. Bu bizim arkadaşlardan birisi olmalı diye düşündü. Geceleyin buluşmak için ıslıkla taklidini yaptıkları guguk kuşunun ötüşüne benzeyen bir parolayı çaldı Azeroğlu. Adam durdu, parolaya aynen cevap verdi. Azeroğlu çamur koltuğundan doğruldu, karanlıkta karanlıklaşan adama doğru yürüdü. Adam çağıldayan suların içindeydi. Ali Haydar, hop, sen misin Ali Haydar? Benim, ne yapıyorsun burada? Öbür arkadaşlar nerede? Yoruldum, oturuyorum. Arkadaşların her biri bir dereye dağıldı. Ben de çok yoruldum ama oturma zamanı değil. Jandarmalar takibe çıktı. Derede olduğumuzu biliyorlar. Eteklere tırmanıp şu dağı aşalım. Bir an önce mağaraya varırsak iyi olacak. 11 jandarmayla bizi bu dağlarda yakalayamazlar. Dinle, sesler geliyor. Bunlar kesinlikle jandarmadır. Çabuk ol, dereden çıkalım. Üsteğmen Fehmi Altınbilek çenesini kaşıdı. Muhundu başçavuşuna dönerek, düşürdükleri şu el ilanları, şu Çin yapısı el bombası ve karakolun çevresinde bulunan çok sayıdaki ayak izleri, baskına çok iyi silahlanmış büyük bir baskın grubunun geldiğini gösteriyor. Adamlar dağlarda teşkilatlanıyor. Biz ise uyuyoruz. Teğmen Yusuf'un yanında Mazgirt başçavuşu oturuyordu. Muhundu başçavuşu ile araları açıktı. Kalın kaşlarının altında anlamlı anlamlı ışıldıyordu maviş gözleri. Aslında karakol beceriksiz davranmıştır komutanım dedi. Çok değil, hafif bir uyanıklıkla anarşistlerin hepsi kuş gibi avlanırdı. Karakol tavşan uykusunda olacağına leş gibi uyumuştur. Öyle sanıyorum ki anarşistler sadece gözdağı için gelmişlerdir. Gözdağı için gelen bombasını düşürüp panikle kaçmaz oradan diye çıkıştı Muhundu başçavuşu. Baskına gelmişler ama karakol planlarını suya düşürmüştür. Sidik yarışını bırakın da gözünüzü dört açın diye sertleşti Altınbilek. Çevrenizdeki köylerde sondajlar yapın, sadık adamlar bulun. Her köyde bir istihbaratçımız olmalıdır. Gerektiğinde bunlara silah dağıtacağız. Sürekli suskun kalmanın yarattığı sıkıntıyla özellikle öğrencilere dikkat etmeliyiz dedi Teğmen Yusuf. Dağda gezenlerin çoğu öğrencidir. Bırak öğrenciyim öğrenciyi, bu o kadar önemli değil. Dağda kaç silahlı adam var, bunlar nerelerde yuvalanıyorlar? Yakın zamana ilişkin niyetleri nedir? Bunları bilmek zorundayız. Nazimiye, Haydaran ve Demenan bölgelerine yerleştiklerini tespit ettim. Ama bu bölgeler geniş ve dağlıktır. Kaldıkları noktaları tam tespit etmek için bu bölgelerde sağlam bir istihbarat ağı oluşturmak gerekiyor. Bu sorunu albayımla konuştunuz mu komutanım? Boş ver albayı, öküz gibi adamdır. Ben onunla ne konuşayım? Lüp lüp yutup geviş getirmekten başka bir şey yaptığı yok. 2 hafta önce komutanın bu sorunu görüşelim. MİT merkezinden anarşistlerin bu bölgeye sızdığını ve burada faaliyet yürüttüğüne dair bir rapor daha geldi. Sorun ciddidir dedim. Evladım sen icabına bakıver diye kesip attı. Harman öküzünden farkı yok ki adamın. Teğmen Yusuf akşam karısıyla yaptığı kavgayı, karısının küfürlerini, çay bardağını kendisine nasıl fırlattığını düşündü. Bana ne dağdaki anarşisten? Kayınpeder elini biraz çabuk tutup da tayini buradan aldırsa iyi olacak diye düşünmesini sürdürdü. Birden kaşlarını çattı. Dağdaki anarşist de gece gündüz kafa yoruyormuş izlenimi vermek için sorun gerçekten ciddidir komutanım diye söze girdi. Sıkı bir istihbarat ağı ve sıkı bir takibat şarttır. Kafası yeniden karısının hırçınlıklarına ve küfürlerine takıldı. Böyle konuşuyorsun ama senin de hiçbir ciddi çabanı göremiyorum. Burnunun dibinde adamlar faaliyet gösteriyorlar. Sen kumru kuşu gibi uyuyorsun. Koca bir mazgirt sorumluluğun altında değilmiş gibi davranıyorsun. Olmaz böyle şey. Tam bu sırada kapı çalındı. Gir dedi Altın Bilek. İçeri giren yakışıklı onbaşı bir selam çaktı. Kırmızı kamer geldi komutanım dedi. Ha çok güzel diye sevindi Altın Bilek. Başçavuşlarla Teğmen'e siz dışarı çıkın ben bu adamla yalnız konuşacağım dedi. Kırmızı kamer kapının önünde elinde fötr şapkasıyla bekliyordu. Yanında silahsız bir jandarma vardı. Kapıdan çıkan Teğmen'le başçavuşlar kırmızı kamere yan gözle bakıp dış kapıya doğru yöneldiler. Kamer ne oluyor dercesine gidenlerin kocaman kalçalarına, botlarına, sarkan tabancalarına baktı. Onbaşı kameri içeri aldı. Kamer masanın önünde dikildi. Altın Bilek evraklarla uğraşıyormuş pozundaydı. Onbaşı, ellerini göbeğinin üzerinden indir, esas duruşa geç dedi. Kamer ters ters onbaşının yüzüne baktı, sonra yavaşça kollarını sarkıttı. Evet kamer ağa, seni ne için çağırdığımı biliyorsun. Vallahi bilmiyorum kumandan. Vallahi diye yemin etme, niçin çağırdığımı çok iyi biliyorsun. Roşnik köyünün ekmeğini dağdaki anarşistlere ben yedirmiyorum. Durumu olduğu gibi anlatman için çağırdım seni. Bunlar nerede kalıyor? En çok hangi evlere giriyorlar? Silah ve teçhizat durumları nedir? Tek tek anlatacaksın bana. Kırmızı kamerin bıyıkları titriyordu. Gözünün altındaki torbacıkları kan bastı. Burnunun sol kanadı ürperdi, soluğu kesilir gibi oldu. Yaşım 65'e vardı kumandan. Bu yaşta elime silah alıp dağa çıkacak halim var mı hiç? Benim onlarla ilişkim milişkim? Yok deme, kamera var. Yaşın bu işlerle bir alakası yok. Sana bu yaşta dağa çıkacaksın diyen de yok. Ama bu adamlar Haydaran'da çalışıyorlar. Roşnik köyüne geliyorlar. Sizin eve de geliyorlar. Bana yalan söyleyemezsin. Sizin ekmeğinizi yedi bu adamlar. Size ne kadar kaç kişi geldiğini de söyleyeyim mi? Buyurun söyleyin. Bahar'ın ilk ayında Ali işçi yanında 2 kişiyle birlikte evinize geldi mi gelmedi mi? Şerefin üzerine doğru söyle. Kırmızı kamerin yüreği irkildi. Vay hınzır dedi içinden ve hemen toparlandı. Gayet sakin bir tarzda Ali işçinin ne zaman geldiğini hatırlamıyorum. Ama Ali işçi bize zaman zaman uğrar. Akrabamızdır, Haydaranlıdır. Köyleri aha bu dağın öte yüzündedir. Bundan daha normal ne olabilir ki? Ali işçinin yanında gelenler de akrabaların mıydı senin? Vallahi Ali işçinin ne işlerle uğraştığına ben karışamam. Ali işçiye ben çok söyledim. Çoluk çocuğuna bak, evine bak. Fakir adamsın, avare avare dolaşma dedim. Suyu yokuşa sürme kamera. Ali işçinin yanında gelenler kimdi? Vallahi Ali işçinin yanında 2 kişiyle bizim eve geldiklerini bilmiyorum. Ama siz ille de geldi diyorsanız gelmiştir derim.